Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, gönül frekansınızdan sahur sofralarınıza bugün sizlerle misafir olacağız ve inşallah huzuru, sahurun, seherin huzurunu hep beraber paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi bu programımızda bir misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Profesör Doktor Raşit Küçük abi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hayırlı.
Allah razı olsun. Şimdi sahurun sihri, sahurun seheri Ramazan'ın efsunu içinde esas. Biraz ahlakın güzeli, güzel ahlak nedir? Niçin önemlidir? Oruç da Ramazan'ın ahlakımıza kattığı değer nedir? Biraz bunlar üstünde sohbet yapsak.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ahlak deyince İrfan Bey çok geniş bir alanı, yani itikadi boyutundan ameli boyutuna, oradan bütün hayatımızı kapsayan yaşama tarzına kadar her alanı içine alan bir kelimeden bahsetmiş oluyoruz. Çünkü ahlak hakikaten İmam Gazali Hazretlerinin tarifiyle dinin zarfıdır. Din mazruftur. Yani Gazali diyor ki dini koruyan şey ahlaktır. Ve gerçekten Kur'an-ı Azimüşşan'a baktığımız
hem koruyan zaman, şey hem de gösteren şey abi, sunan şey.
Elbette zaten koruyanın,
evet,
hem nazari boyutu hem ameli boyutunun olması kaçınılmazdır. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin çok büyük bir ekseriyeti doğrusu hakikaten ahlakla alakalıdır. Çünkü ahlak sadece kelimeden ibaret değildir. Yani bütün ameli salih dediğimiz davranışlar, ahlakı hamide dediğimiz, eski tabirleriyle ifade edeyim, mekarimül ahlak dediğimiz, ahlakul hasene dediğimiz, bir dediğimiz, ihsan dediğimiz, takva dediğimiz, istikamet dediğimiz, sırat-ı müstakim dediğimiz, sıdk dediğimiz, yani bunu çok çoğaltabiliriz, seha dediğimiz her şey ahlakın, ahlaki umdelerin temelini oluşturuyor. O bakımdan ahlak, Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemizin peygamberin ahlakını soran sahabilere, siz Kur'an okumuyor musunuz? Peygamberin ahlakı Kur'an'dan ibaretti dediği gerçekliktir. Yani ahlak hakikaten çok kapsamlı bir alandır. Ve toplumların dinamizmini sağlayan şeydir aslında. Eğer ahlaki umdeleri kaybedersek o toplum çürümeye, bölünmeye, parçalanmaya, lime lime olmaya başlar. Bunun örnekleri tarihte çok görülmüştür. Yani yaşadığımız zaman diliminde de belki Allah'a şükür o noktaya gelmemiş bir durumdayız biz millet olarak, ama toplumun birçok kesimlerinde bunu görmek de mümkündür. Çünkü dürüstlükten ayrılmış insanlar, yani siz bunu ne bileyim annenin babanın birbirine karşı davranışından, çocuklarına karşı davranışından, işte esnafın ve tüccarın dürüstlüğünden tutun da öğreticinin, efendim, üniversite hocasının, doktorun, hangi alanı alırsanız alın, bunların her birinin bir ahlak olması gerekiyor. O bakımdan ahlak dinimizin temelidir desem hiç mübalağa etmiş olmam. Zaten Resul-i Ekrem de malum, innemâ bu'istu li'utemmimel
ahlak
buyururken, yani bu güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim, yani ben bu ahlakı uyguladım ve size gösterdim. Bunun arka planı budur. Çünkü gerçekten Resul-i Ekrem'in hayatı ahlaki umdelerin tamamının şahsında tezahür ettiği bir yaşayış halidir.
Üsve-i Hasene zaten.
Evet.
Evet.
Zaten onu Cenab-ı Hak da böyle tavsif buyurmaktadır. Üsve-i Hasene olarak en güzel örneğimiz hiç şüphesiz Resul-i Ekrem'dir. Kur'an-ı Kerim de onun ahlakını methetmektedir. Sünnete
evet.
yaşayan Kur'an
evet.
deniliyor. Bu yüzden böyle evet. deniliyor.
Evet.
Ve Allah'ın elçisinin yetiştirdiği sahabe neslinin örnek nesil olmasının sebebi de hikmeti de budur. Gerçekten sahabe-i kiramı da biz bu ahlaki umdelerin mükemmel yaşandığı bir zamanın insanları olarak görüyoruz. Burada bir takım itirazlar, işte onlar arasında da şu oldu, bu oldu, kavga oldu. Kavga da olur insanların olduğu yerde, fakat kavgayı halletmişlerse veya bu kavga ahlaklı bir şekilde yapılmışsa bu kaçınılmaz olarak bize örnekler de sunar.
Evet.
Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu yöndeki hadislerini ben hakikaten çok önemli görüyorum tavsiye olarak. Mesela bir hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ اِيمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
ya.
Müminlerin iman açısından en mükemmeli, en kamil olanı, ahlakı güzel olanlardır. Yani eğer bir Müslümanın ahlakı güzel değilse o iyi bir Müslüman olamaz, iyi bir mümin olamaz. Bizim ibadetlerimizi de, efendim, taatlerimizi de, orucumuzu da, namazımızı da güzelleştiren şey ahlakımızdır. Çünkü yine Resul-i Ekrem Efendimizin bir tavsiyesinden hareketle bunu söylüyorum. İnsanların namazı, orucu, bunlar Allah'a karşı olan görevler, onu ahlaklı kılmalı. Zaten Kur'an böyle demiyor mu?
İnne salate, evet.
Evet, inne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz şüphesiz her türlü çirkinlikten, kötülükten insanı alıkoyar. Namazın demek ki makbuliyeti, orucun makbuliyeti de ahlaklı olmaya bağlıdır. Dolayısıyla mükemmel Müslüman olmanın yolu budur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gerçekten muhteşem tavsiyeleri, onun her tavsiyesi, her emri muhteşemdir. Ama mesela şu hadis ne kadar bizim için yol gösterici ve hayatımıza istikamet vericidir. İttakillâhe haysumâ künte. Nerede olursan ol,
Allah'tan kork.
Allah'tan kork, Allah'a saygılı ol. Ve etbiyâs seyyiyetel hasenete temhuhâ. Bir kötülük yapmışsan, bir günah işlemişsen peşinden bir iyilik, bir güzellik yap ki
resilsin.
O kötülüğü evet. imha etsin, yok etsin. Ve halikin nâse bi hulukin hasenin. İnsanlarla güzel geçim içinde ol. Şimdi bunlar gerçekten hem bir kişinin iyi bir insan olmasının hem de bir güzel toplumu inşa etmenin temel referanslarıdır.
Ve evrensel bunlar. Abi. Evrensel. Evrensel. Her bir insanın buna ihtiyacı var.
Tabii.
Her bir toplum buna ihtiyacı var.
Bunda hiç şüphe yok. Çünkü din evrensel ve kıyamete kadar
evet.
baki. Yani kıyamete kadar baki olan bir dinin, kalıcı olan bir dinin emirleri, yasakları, kuralları, itikadi esasları, ameli esasları ve ahlaki prensipleri de kıyamete kadar insanları yönlendirici ve yönetici olma özelliğini taşıması gerekir ki hakikaten Kur'an-ı Kerim bu yönde eşsizdir. Çünkü Allah'a sonsuz hamd ediyoruz ki biz İslam ümmeti olarak Allah'tan geldiği gibi korunmuş bir Kur'an-ı Kerim'e sahibiz. Ve yine Allah'a sonsuz hamd ediyoruz ki Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mükemmel ve hakikaten eşi benzeri görülmemiş şekilde korunmuş bir sünnetine ve hadislerine sahibiz. Yani sahabe-i kiramın, tabiinin, tebe-i tabiinin bu yöndeki büyük gayretleri asla ihmal edilemez, hiçbir zaman unutulamaz. Çünkü bu sahih sünnet malzemesi, sahih hadisler bize hakikaten çok büyük gayretlerle ve çok büyük, efendim, ihlasla gelmiştir. Bunu ifade etmemiz
şimdi
gerekir.
Mesela min husni islamil mer'i terkuhu ma la yani.
Evet.
Yani lüzumsuz ve faydasız işlerden, sözden kişinin kendisini uzak tutması
İslam'ın güzelliğinden, Müslümanlığının güzelliğinden.
Şimdi böyle olunca bu sadece Müslüman için geçerli bir kaide değil ki bu.
Evet, ama tabii burada asıl olan Müslüman tabii olan kişiyi
evet
inşa etmek ve onu yeryüzüne bir örnek olarak sunmaktır.
Amenna. Şimdi burada mesela böyle şeyler var ki mesela kişi kendisi için istediğini kardeşinin de istemediği sürece gerçek mümin olamaz.
Evet.
Şimdi bu da koyun siz şeye, yani insanın başkalarını kendisine tercih etmesi gibi bir şey ya da empati yaparak hareket etmesi lazım.
Evet.
Saygı bekliyorsan önce sen saygı göster. Sevgi bekliyorsan önce sen sevgi göster.
Tabii bunlar hakikaten hepsi temel prensipler evet olarak ayetlerde ve hadislerde var malum. Bahsettiğiniz hadisi şerifteki mala yani'yi İslam alimleri çok güzel bir şekilde izah ederler. Ahlak alimleri özellikle. İnsanın dinine ve dünyasına faydası olmayan evet şeyler mala yani'dir.
Evet.
Yani bu iş olur, söz olur, davranış olur.
Adım olur, bakış olur, evet, duyuş olur abi.
Ha, ne tabii olursa olsun.
Evet.
Bunlar işte bize temel prensiplerimizi, yani nazari olarak prensiplerimizi veriyor. Biz bunları ameli olarak yaşadığımızda bunun bir kıymeti olur. O zaman ahlaklı bir insan oluruz. O zaman ahlaklı bir toplumu oluşturabiliriz. Onun için şu çok dikkat çekici İrfan Bey. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daima bireylerle uğraşmış. Bireyi inşa etmek, önce bireyi yetiştirmek. Çünkü iyi bireylerden oluşan iyi bir toplum olur. Onun için ömrünün sonuna kadar, bakın İslam geliştiği, devletini kurduğu ve yayıldığı halde kişilerle ömrünün sonuna kadar onları Müslümanlaştırmak, iyi Müslüman yapmak için uğraşmış.
Abi bir defa ayeti kerimede İnna Allaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah bir toplumu değiştirmez.
Evet.
Durduğu yerde ta ki o toplumu meydana getiren fertler teker teker kendilerini
kendi nefislerini
değiştirmediği sürece. Evet. Efendimiz
evet
hem böyle yapıyor hem de şuna inanıyor ki toplumsal değişimin dinamiği bireysel değişimdir. Evet. Yeni bir toplum inşa etmek istiyorsanız o toplumun fertlerini siz o düşündüğünüz toplumsal yapıya göre yetiştirmeniz lazım. Yani bireysel değişim çok önemli.
Tabii. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz daima bireyi yetiştirmek için uğraşmıştır ve daima hakikaten iyi insan, örnek insan oluşturmaya çalışmıştır toplumda. Ve onları da övmüştür. Yani bazen ismen de övdükleri olmuştur ama nitelikleri daha çok övmüştür. Yani temel prensipler arasında yine mesela insanların önce niyetlerinin ve kalplerinin dürüst olmasını istemiştir ve bunu da yine prensipleştirmiştir. İnna Allahe Teala la yanzuru ila esamikum ve la ila suverikum ve lakin yanzuru ila kulubikum ve amalikum şeklindeki hadis. Bunun değişik rivayetleri de var.
Evet.
İla kulubikum ve amalikum şeklindeki hadis-i şerif bunun delilidir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynı zamanda insanların önce kalplerinin düzgün olmasını, ondan sonra amellerinin düzgün olmasını. Kalbin düzgün olması ne demek? Niyetin düzgün olması demek. Çünkü niyetin makarı, mekanı kalptir. Bu niyet bir ameldir ama kalbi bir ameldir.
Amin.
Onun için bütün ibadetlerimizde biz niyet ederiz. Niyetsiz ibadet olmaz. Yapsak bile bir ibadet niyetimiz yoksa makbul olmaz. Dolayısıyla Müslümanlıkta bunların bir temel sıralaması var. Bizim niyetimiz bizi doğru düşünceye götürüyor. Doğru düşünce bizi doğruluğa, sıdka götürüyor. Resul-i Kibriya Efendimiz de inne sıdka yehdi ilel bir ve innel birre yehdi ilel cenne. Ve innel kezibe yehdi ilel fücur ve innel fücura yehdi ilen nar. Doğruluk insanı iyiliğe, güzelliğe, bütün iyiliklerin adına bir diyoruz İslam'da. Birre götürür, iyiliğe götürür ve bu iyilikler de insanı cennete götürür. Yani ebedi mükafat mekanına götürür.
Şimdi abi burada bir de ben şöyle düşünüyorum. Tabii burada Peygamber Efendimiz önce kendisi denileni, Allah'tan geleni ve onları açıktan kendi sünnetlerini en mükemmelle kendisi yaşamış örnek olarak. Fakat bu ahlak esasında hılkat kökünden türetilmiyor mu hılkat?
Bu tabii iki şey, eğer insanın fiziki yapısı kastediliyorsa yaratılış, ona halk deniliyor.
Evet.
Eğer bu ahlaka, yani yaşayış tarzına dönüşmüşse buna da hulk deniliyor.
Evet.
Dolayısıyla halk ile hulkun birbiriyle yakın bir ilişkisi var.
Evet.
Yani ahlakı güzel olan insanın niye sureti de güzeldir? Hakikaten
evet.
Bakarız toplumda mesela.
Evet.
Ahlaklı insanların kendi yaratılışları, şekilleri de güzelleşmiştir. Aksi olanlar hakikaten, ya bunun suratında meymenet yok der biliyorsunuz.
Evet, evet.
Bir letafet yoktur. Çünkü insanın iç yapısı yüzüne de vuruyor. Yani kalbinde olan şey dış şuna da tezahür ediyor. İnsanlar onu ya bu letafetle görüyor ve onu beğeniyor, onunla dost olmak istiyor veya onu bakıyor böyle böyle, bunda bir hayır yok, ondan uzak duruyor.
Şimdi benim burada esas üzerinde durmak istediğim şey, yani hılkat derken fıtrata uygun yaşamak. İnsanın evet. Fıtratı Efendimizin ifade buyurduğu gibi her doğan çocuk İslam üzere doğar.
Evet, tabii.
Esas da ahlak fıtrat üzere yaşamak. Allah'ın yarattığı çizgiye göre yaşamak.
Evet.
Rabbim bizi istikamete göre yaratmış. O istikameti bozmadan yaşamak. Esasında hılkate uygun yaşamak normal de o hılkatin dışına çıkmak anormal.
Çıkanlar oluyor tabii. Onun için işte bütün peygamberler örnek olarak gönderilmiş. Ama özellikle Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için üsve-i hasene tabiri kullanılıyor. En güzel örnek, en mükemmel örnek, en üstün örnek. Ve bunu da Cenab-ı Hak ümmetin yegane örneği olarak takdim ediyor. Bu çok önemli bir şeydir. Dolayısıyla fıtratı eğer muhafaza edecekseniz bu güzel örneğe uyacaksınız. Aksi takdirde bunun aksine bir yaşam tarzına döndüğünüzde fıtratınız bozulmuş oluyor.
Evet.
Dolayısıyla Allah-u Teala'nın elbette ki yardımı, nusreti fıtrat üzere, istikamet üzere yaşayanadır. Ama bu istikametten sapanının da haşa Allah tutup da elinden geri çekmiyor. Çünkü irade diye bir şey vermiş.
Tabii, evet.
O kendi iradesini kullanıyor.
Abi burada bir başka şey de, esas ahlak işi laf ebeliyle olmuyor. Yaşanması gerekiyor.
Tabii.
Ahlakı ben şöyle biliyorum, böyle biliyorum. Bilmenin hiçbir faydası yok. Mühim olan yaşamaktır.
Bu yani bilgi hayata geçmezse,
evet.
Yani ilim insana istikamet vermezse onun bir kıymeti yoktur.
Ama ahlak da öyle, ahlak da yaşanırsa
işte,
güzeldir.
Diyorum ya, yani ahlak bilgisi olanı ahlaklı saymayız.
Evet.
Yani ahlak bilgisine sahip olmak ayrıdır.
Evet.
Ahlaklı yaşamak,
ahlaklı olmak
ayrıdır.
Evet.
Asıl olan ahlaklı olmaktır hakikaten. Bunun da temeli, biraz önce ifade ettiğim gibi ayet ve hadisler bize bunu gösteriyor. Buna da İslam alimleri nazari ahlak diyorlar hakikaten. Yani bizim ahlakımızın temel umdelerinin yazıldığı kitaplar nazari ahlakiyat
Amenle.
Kitaplarıdır.
Amen.
Bu buradan hareketle biz onları hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Yani neden? Çünkü ahlak-ı hasene ile ahlak-ı seyyiyeyi ayırıyoruz. Onun da pek çok şeyi var. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela çok iyi işte bir takva, hidayet, sırat-ı müstakim geçtiği gibi isim, günah, dalal, münker, seyyiye, heva, fısk, fücur, zulüm gibi şeyler de geçiyor. Bunlar nedir? Bunlar da sü'i ahlaktır. Yani kötü ahlaktır, kötü huydur. Ahlakla huyun arasında da bir fark görür daima İslam alimleri. Ahlak hakikaten insanın gayretiyle aynen takva gibi ulaşabileceği bir derece, bir mevki verir insana ahlaki umdeler. Yani bunları uygulayabilir insan. Huy biraz değişmeyen şeylerdir. O yaratılışla alakalı bir şeydir. Onun için mesela tehallaku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın derken ahlakın kazanılabilir bir şey olduğu,
kesbi olduğu, gayretle oluyor. Evet. Abi demin güzel bir tasnif yaptınız. Ahlaki hamide.
Evet.
Bir de ahlaki seyyye. Bunların hepsi güzel Kur'an-ı Kerim'de tarif edilmiş. Efendimiz bunların ne olur olduğunu anlatmış. Uygulamış. Bunlarla ilgili biraz daha detaya girsek ne olur? Mesela bizde mecellenin bir kaidesi var. Def-i mefasit celbi menafiden evla.
Evet.
Yani önce bir defa kötülüğü ve kötülüğe sebep olan ortamı ortadan kaldırmak. Bu faydası olan işleri ön almaktan daha öncelikli bir iş.
Bu İslam'ın temel kuralı.
Evet.
Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hakikaten çok önemli bir hadisine dayanıyor bu dediğiniz mecelle kuralı. Çünkü Resulullah buyuruyor ki İze emertukum bi şeyin fe'tu bihi mesetatum. Size ben bir şey emretmişsem onu gücünüzün yettiği nispette yerine getirin, yapın. Ve izâ nehaytukum an şey'in feştenibuhu. Ama sizi bir şeyden yasaklamışsam ondan mutlaka uzak durun. Yani bir ameli işlemek bir kötülüğün önlenmesinden daha önemli değildir. Yani kötülüğü önlemek, yasakları yapmamak asıl insanın yapısını, karakterini, ahlakını ortaya koyar. Yani yasakları yapmamak önemlidir.
Evet.
Yasaklananların kesindir. Yasaklananlar yapılmamalıdır, işlenmemelidir. Fakat bir emir gücümüzün yettiği nispette nedir o? Mesela biz şimdi ibadetlerimizi yaparken, şimdi oruç ayındayız. Oruçta Cenab-ı Hak zaten bize ayet-i kerimede de beyan buyuruyor bunu. Gayet iyi siz de biliyorsunuz. Çünkü siz ehli tasavvufsunuz.
Estağfurullah.
Ben hadis hocasıyım. Siz tasavvuf hocasısınız. Meslektaşımızsınız. Yani Cenab-ı Hak ruhsatı şöyle veriyor malum. Mesela oruçta. Eğer hastaysanız, seferdeyseniz, tutamadığınız günler müddetince sonra oruç tutarsınız. Mesela bu istitaadır, işte gücünüz burada yetmeyebilir. Eğer siz hastalığı geçmeyecek derecede hasta biriyseniz o zaman da fidye verirsiniz. Bu da Kur'an-ı Kerim'in emridir.
Evet.
Bunlar Kur'an-ı Kerim'de, bunların hepsi vardır. Namazı ayakta kılamıyorsanız oturduğunuz yerde kılarsınız. Oturduğunuz yerde kılamıyorsanız bir iskemleye oturarak kılarsınız. Asıl olan, bakın şimdi burada da hakikaten toplumumuzda bu da biraz şey anlaşılıyor. Namaz yani ikame edilen bir şey, ayakta kılınan bir şey. Bunun rükûsu var, secdesi var. Oturarak, yerde oturarak kılmaktır asıl olan, eğer ayakta kılamıyorsa. Şimdi yere oturamıyorsa taburede kılmaktır. Yani biz bunu Din İşleri Yüksek Kurulu'nda da defalarca din kardeşlerimize ifade etmişizdir. Diyanetin sitesinde de açtıklarında bunu bulurlar. Fakat insanlar geliyor mesela bir koltuğa oturup namaz kılmak istiyor. Oturabiliyorsa o koltukta oturarak namaz kılması doğru bir yaklaşım değil. Yani mesela orucu tutamayacak derecede hastaysa bir şey yok. Ama hastalığı oruç tutmasına mani olmayacak derecede hafif bir şeyse, yani burada bir kaçama lüzum yok. Çünkü zaten oruç Allah'la kul arasında bir ibadettir. Namaz da aynı şekilde Allah'a karşı yapılan bir ibadettir. Dinimizde istitaa, güç nispetinde bir şeyi yapmak esastır. Ama yasak hakikaten kesindir. İşte ben bunu yapamıyorum veya şu kadar yapayım, bu kadar yapayım, bunlara müsaade yok. Şimdi İrfan Bey, aslında bu ahlak konusu Bizim hadis kitaplarımızda tabii büyük bir ekseriyeti temin eden bir edep kitapları vardır. Kitabül Edepler. Yani bu bütün hadis kitaplarında neredeyse birer bölüm olarak geçer. Uzunca bölümlerdir hem de. Ama müstakil edep kitaplarda yazılmıştır. Hadislerden oluşan, ayet ve hadislerden oluşanlar da var. Dolayısıyla bu edep dediğimiz şey ahlakla doğrudan alakalıdır. Zaten edep denilen kitapların içindeki bütün bahisler ahlak bahisleridir. Bizim şimdi toplum olarak noksanlığımız şudur. Biz yaşamamız gereken, hayat haline getirmemiz gereken İslam'ın birçok kuralını maalesef layıkıyla öğrenmiyoruz, bilmiyoruz. Bu kadar kitabın bol olduğu bir zamanda.
Ya da biliyoruz da işimize gelmiyor.
Bu daha kötü bir şey. Yani bu daha kötü bir şey. Şunun için diyorum, mesela kadim dönemde çok ahlak kitabımız var. Mesela bugün ben toplumda bu kadar çok ahlak kitabı olduğunu doğrusu görmüyorum. Yani okutulan dersler de çok sınırlı ve çok seküler bir bölümü doğrusu.
Hayır, zaten kalıyor. Efendim neyin ahlakı diyerek başlıyorlar. Yani. Bizim ilahiyat fakültesinde ahlak dersi okutanlar. İslam ahlakı mı? Hristiyan batı ahlakı mı? Nedir? Ya bizim İslam ahlakı, Müslüman ahlakına bizim ihtiyacımız var.
Tabii dersin adı zaten İslam ahlakı idi. Yani ahlak derslerimiz. Bu muhakkak Müslüman ahlakı olacağı şey ama ahlakın sadece İslam'a has bir şey olmadığını göstermek için, yani bütün dinlerin bir ahlakı gerçekten var. Bütün toplumların da var. Yani seküler bir ahlak alanı da var. Şimdi mesela gidiyorsunuz diyelim Avrupa'da bir ülkeye, bir alışveriş yapacağınızda, hiç unutmadığım bir şeydir, İlk gittiğimde Almanya'ya bir hediyeler alayım istedim. Girdim işte, dedim kalem var orada, efendim defter vesaire, bunlardan alacağım, alabilirsiniz dedi. Ama dedim ben çok alacağım, yani 10'ar tane, daha da çok alabilirsiniz, isterseniz hepsini alın. Ama fiyatında bir tek kuruş indirim yok. Çünkü böyle bir prensip yok. Oraya öyle bir fiyat koymuş ki İrfan Bey, ben mesela buna hakikaten şaşmışımdır. Gittiğimde bir lügat aldım, Arapça, Almanca. Bir arkadaşım sipariş etti. Benim evde görünce, giderseniz bana da alabilir misiniz? 7 sene sonra gittiğimde o lügat yine aynı fiyattı. Yani toplumlarda bakın bir ticaret ahlakı gelişmiş.
Evet.
Şimdi bizde insan, üzülerek söylüyorum, camide namaz kılar ama dükkanına gider mesela, eksik tartabilir. Veyahut fiyatını birine şöyle birine böyle söyleyebilir. Mesela bunlar çok üzüntü vericidir. Halbuki en zor iş, en iyi marifet daha doğrusu, doğru tüccar olmaktır. Çünkü Peygamberimiz "Ettacirü sadık yuhşeru ma'al enbiya yevmel kıyame" buyuruyor. Demek ki doğru tüccar olmak çok zor bir iş. Yani doğru insan olmak da çok zor bir iş. Ama bu zoru başarmak zorundayız. Onun için ahlak bilgisine de, o bilgiyi uygulamaya da çok ihtiyacımız var.
Amin.
Edep kitaplarımız bunun için. Yani mesela acizane bizim Yaşar Kandemir, İsmail Çakan hocalarımızla beraber yaptığımız Riyaz-ı Salihini, İmam Nebevi ahlakın zaafa uğradığı bir dönemde ahlaki umdeleri topluma öğretmek için yazmış, ayet ve hadislerden. Şimdi İmam Buhari sahihinde bir Kitabül Edep bölümü uzunca olmasına rağmen El Edebül Müfret diye müstakil bir ahlak kitabı yazmış. İmam Müslim'de var bu. Ebu Davud bir sünen olduğu halde çok uzun bir edep bölümü var. Demek ki bunlardan şunu anlıyoruz. İtikatla, amelle edebi, ahlakı ayırmak asla mümkün değil. Bunu her zaman hatırlatırım bu tür şeyler olunca. Mevlana'nın çok güzel bir şeyiyle ifade etmek isterim. O diyor ki Ademizade eğer bir edebest Adem neyist? Fark der cismi beni Adem'i hayvan edebest. İnsanoğlunun edepten, ahlaktan nasibi yoksa o adam değildir. İnsan değildir. Çünkü insanla hayvan arasındaki fark edepten ibarettir. İşte arkasından da Kur'an'ı aç, bak, oku, ayet ayet bütün Kur'an edepten ibarettir. Gerçekten Kur'an bize muhteşem bir edep, muhteşem bir ahlak öğretiyor. Ama mesela yine Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki, "Mâ nehale vâlidun veleden min nahlin eftale min edebin hasenin." Hiçbir baba evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiş.
Miras bırakmamış.
Evet.
Evet.
Bu ne kadar önemli bir şeydir. O zaman demek ki annenin babanın çocuğuna iyi bir edep öğretmesi, iyi bir terbiye vermesi gerekiyor. Bunlardan mahrum olduğumuzu biraz anlatmak istiyorum. Hakikaten çocuklarımızla ne kadar alakalanabiliyoruz, onlara ne kadar edep öğretiyoruz. Bunu çok kere babalar dışarıda olduğu için hakikaten beceremiyor. Onun için anne daha önemli. Evde çocukları yetiştiren anne oluyor. Anneler eğer bu çocuklara edebi iyi öğretirse, babalar bunun murakabesini yaparsa, ben inanıyorum ki bizim toplumumuz hakikaten Müslüman olduğunu söylüyor herkes. Yani sorduğunuzda %90 Müslüman çıkıyor. Fakat uygulamaya baktığımızda bunun ne kadarı acaba İslam'ı hayatına yansıtıyor veya ne kadarı ahlaklı yaşıyor?
Şimdi tabii oruç medeniyeti diyoruz biz Sezai Karakoç Bey'in ifadesiyle de. Ramazan ve orucun hem yetiştirmek istediği edepli bir Müslüman tipi var.
Evet.
Hem de bu edepli Müslüman tiplerden oluşan bir güzel İslam toplumunun inşası hedefleniyor. O da nedir? Hayatın içinde ama Allah'tan hiç kopmadan, Allah'ın kendisini gördüğüne inanarak yaptığı her işi dört dörtlük düzgün yapan.
Evet.
Allah'ın rızasına uygun yapan. Şimdi bizim zamanımızda bakıyorsunuz herkesin bir doğruluk anlayışı var. Adam kendi canının istediği gibi doğruluk taslamaya çalışıyor. Halbuki asıl olan Allah'ın ve peygamberin istediği gibi dost doğru olmak.
Elbette.
Dolayısıyla bizim ahlak anlayışımız Allah ve Resulünün istediği şekilde güzel ahlaklı olmak. Bazen de kendi canımızın istediğini ahlaklıymış gibi takdim ediyoruz onun için.
Ahlakın hep bahsettiğimiz şey şudur. Yani temel umdeleri bellidir, ölçüleri bellidir. Yani bizim kendimize göre yaptığımız bir takım şeyleri ahlaki görmemiz onun ahlak olduğu anlamına tabii ki gelmez. Veya bir takım insanların ahlakı önemsiz görmesi de onun maalesef ahlaki değerlerden mahrum olduğunun işareti sayılabilir. Çünkü hakikaten edebi terk etmiş bir insan bir işe yaramaz. Yani bu çok açık. Edepten mahrumsa bir insan gerçekten bu insan biraz insani niteliklerini kaybetmiştir. Özellikle ben bunu Müslümanlar için söylerim. Çünkü biz önce kendimizi ilgilendirir bizim durumumuz. Yani ben önce kendim, önce çevrem, ailem, sonra yakın çevrem, sonra camideki cemaat, sonra sokaktaki insan. Şimdi bunların her birine ne kadar ulaşabilirsek bizim yapmamız gereken öğretici tavsiyelere ihtiyaçları olabilir. Birbirimize karşı böyle bir vazifemiz var. Şimdi benim bu toplumumuzda yani çocukluk yıllarımdan farklı olarak gördüğüm şey şudur. Sosyal murakabe kalmamıştır. Yani bu çok önemliydi. Mesela ben köyde doğdum, ilkokulu köyümde okudum. Mahallemdeki her insan komşunun çocuğu bir kötü davranış sergilerse ona mutlaka müdahil olur ve onun babası veya anası asla o komşuya kötü nazarla bakmaz. Hatta dua eder, Allah razı olsun, çocuğumuza istikamet göstermişsin, yaptığı yanlışı söylemişsin. Mesela şimdi bu yok. Şehirlerde zaten yok bu. Toplum murakabesinden uzaklaşmış insanlar var şimdi. Yadırgamıyorlar. Yani çok bireyselleştik maalesef. Çok ferdi.
Baskısız yonca'yı yel alır derler ama.
Evet.
Yani gerçekten tabii bir toplumsal baskıyı kaybetti. Komşu, komşusunun her şeysinden sorumlu. Çoluğundan, çocuğundan.
Evet.
Dolayısıyla birbirine sahip çıkarlar. Birbirlerinin hem sıkıntılarını paylaşırlar hem sevinçlerini paylaşırlar. Böyle bir
evet,
yani kardeşlik ama şimdi maalesef o kalmadı. Ama bir de şu var. Şimdi toplum mu biraz bozuldu ne? Öğretmen bir tokat atmış çocuğa. Ertesi gün ana baba gidiyor okula baskın yapıyor.
Evet.
Bunu bazen de şeyde körüklüyor. Medyada körüklüyor sanki. Ya bizim ben gittiğim zaman eti senin kemiği benim diye bizi teslim ederlerdi. Yani bir öğretmen ruh hastası mı? Sadist mi?
Öyle bir şey varsa bu bir rahatsızlıktır.
Bu, onun bu ayrı mesele ama gerekir. Burada genelleme yapılamaz ki.
Doğru.
Ama anne babanın gidip de toptan yani öğrenciye bir tokat vursa. Yani bunu gidip de aleme ilan ederek onu okulda rezil mi etmek lazım? Be sen benim oğluma nasıl vurursun diye böyle bir şey olur mu?
En azından usulü var. Yani gidip sormak şey etmek varken. Şimdi bu sorumluluk bizde müteselsildir biliyorsunuz. Hani el mu'minu lil mu'mini kel bünyani. Yeşüttü bâduhu bâdan zahira. Yani hakikaten mümin müminin aynasıdır deriz ya. Aslında birbirimizi destekleyen, birbirimizin iyiliklerini de kötülüklerini de paylaşan, yani kötülüğü paylaşmaktan maksat kötülüğe mani olan.
Çünkü bu sıkıntıyı en büyük, paylaşmak.
Abi. Evet.
Bu sevinci paylaşmak.
En büyük fazilettir bu. Yani sıkıntıyı paylaşmak, sıkıntıyı gidermeye çalışmak, sevinçleri paylaşmak. Bunlar İslam'ın temel kurallarıdır. Onun için biz birbirimizi murakabe ederek, birbirimizi kollayarak, birbirimizin iyiliklerini, kötülüklerini birlikte mütalaa ederek, müzakere ederek daha bir iyi hayata, daha iyi bir topluma kavuşabiliriz. Bunun tabii idari boyutu da var işin doğrusu. Sadece bireylere bırakılmış şey değil bu. Onun için hani men ra'a minkum münkeran hadisi var.
Evet. Fel yugayyibu biyedi.
Şimdi bakın buradaki bu bir kötülük gördüğünde bunu eliyle değiştirsin diye Resul-i Ekrem'in söylediği yet elle değiştirmeyi bu idarenin görevidir diyor İslam alimleri. Çünkü bu bir güç gerektirir. Bu bir
otorite gerektirir.
Otorite gerektirir. Bunu idare yapar. Eğer onunla düzeltmeye gücü yetmezse feinlem yestetiye febilisani diliyle. Diliyle düzeltmek de alimlerin, bilenlerin görevidir. Ona da gücü yetmezse kalbiyle buğz etsin kısmı var ki bu da avama düşen vazifedir. Yani ben Müslümanım diyen insan bir kötülüğü hoş görmesin.
Evet.
Onu hoş görmediğini bilsin, bildirsin. Dolayısıyla bizim hakikaten İslami olarak mükemmel, muhteşem referanslarımız var. Yeter ki bunları hayatımıza uygulayabilelim. Hem birey olarak hem toplum olarak ben toplumda ahlaki zaafın fazlalaştığı kanaatini taşıyanlardanım. Çünkü gördüğümüz manzara budur. Üzülerek bunları ifade ediyoruz ama burada bizlerin önce kendimizi yani ben şahsen önce kendimi hesaba çekiyorum. Ya bizim bunda sorumluluğumuz ne derece? Biz üzerimize düşeni yapabiliyor muyuz? Mesela hiç olmazsa çevremize, hiç olmazsa tanıdıklarımıza, hiç olmazsa gücümüz yettiği kadar mesela bir camide insanlara bunları anlatabiliyor muyuz? Veya elimiz kalem tutuyorsa bunları yazabiliyor muyuz? Veya işte burada olduğu gibi bir radyoda, bir televizyonda bunları konuşabiliyor muyuz? Bunu da çok önemli görüyorum. Şimdi bu radyoyu dinleyen kardeşlerimiz yani büyük ekseriyeti muhtemelen İslam'ı özümsemiş insanlardır. Şimdi bunların mesela buradan alacakları dersler, ibretler olmalı. Böyle şeyleri paylaşmalıyız. Yani bir noksanlık varsa kendilerinde bunu izah etmeye çalışmalı. Bizde bir noksanlık görürlerse bunu da bize söylemeliler. Sizin noksanınız şudur, hatanız şudur şeklinde. Benim toplumda birbirini murakabe etmekten kastettiğim şey budur.
Tabii efendim zaten vel tekum minkum ümmetun yed'une ilel hayri ve ye'murune bil marufi ve yenhevne anil münker. Yani biz iyiliğe insanları davet edeceğiz, teşvik edeceğiz, kötülüklerden de uzaklaştırmaya çalışacağız. Çünkü bu Allah'ın bize verdiği bir şey.
Bir evet, bir görev.
Hedef.
Üstelik burada çok ayeti okudunuz, okuyunca hatırıma geldi. Yani burada bu ayetteki emirdir diyor İslam alimleri.
Evet.
Böyle bir toplu, bir milletin içinde bu vazifeyi yapan bir grubun bulunması farz-ı kifayedir.
Vel tekün zaten.
Evet.
Evet.
Emir olduğu için.
Evet.
Bir ayet daha var malum aynı surede biraz sonra. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas.
Evet. Te'muruna bil ma'ruf.
Bu da diyor bireysel olan görevdir. Yani herkes bildiği kadar bildiğini anlatacak. Bildiği kadar başkalarına yardımcı olacak. İşin bu da farz-ı ayn olan kısmıdır diyorlar. Yani enteresandır. Oradan evet. da bu hükmü çıkaran alimler var.
Evet.
Ama hakikaten bir hayırları teşvik eden, iyilikleri, güzellikleri toplumda gösteren, öğreten, yayan bir topluluğun, bir grubun, bir vakfın, bir derneğin, bir cemiyetin veya devletin bir uzvunun bulunması lazım. Bu işte bütün Müslümanların üzerinden farziyeti düşürücü evet. bir kifayedir.
Abi çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Ben de çok teşekkür
Şeref
ederim.
Şeref verdiniz. Sohbet efendim lütfettiniz. Bu sahurdan seherre programında bizim Erkam Radyomuz'un dinleyicilerle beraber olduk. Değerli dinleyicilerimiz, istemesek de sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Güzel insan olmak ve güzel ahlaklı insan yetiştirmek hedef budur. Bize bunu anlattığı için Raşit Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimize de hayırlı bir Ramazanlar diliyor. Oruçlarının manevi miraca yükselmelerine vesile olmasını temenni ediyoruz. Sağ olun,
İnşallah.
Var olun.
İnşallah, sağ olun.